Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Merhabalar Güven Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bu hafta Ömer Madra yok, Ferhat Kentel ile birlikteyiz.
Evet, merhaba Ferhat.
Merhaba, herkese merhaba. Hoş buldum ve hoş geldiniz siz de. Bugünlerde biraz ev sahibi gibi hissediyorum kendimi, o yüzden size hoş geldiniz diyebilirim galiba.
Evet, yok sahiden mekanın sahibi oldun. Yani ben dün dinledim podcast'ten pazartesi günkü Açık Gazete'yi, gayet de iyi gidiyor. Hı. Elinize sağlık. Peki şimdi ben bugünkü konuğumuzu tanıtayım. Evet. Bugün Doktor Çağhan Kızıl konuğumuz. Hoş geldin Çağhan, merhaba.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Çağhan Kızıl daha önce de konuğumuz olmuştu. Önce Alzheimer konusunda, hastalığı konusundaki araştırmalarından bahsetmişti bir programda. Bir başka programda da Covid salgınından bahsetmiştik. Fakat o zamanlar Çağhan Kızıl Almanya'da çalışmalarını sürdürüyordu. Dresden'deydi. 2001'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nde New York'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Evet, daha önce de Columbia adını evet çok duyuyoruz biz, tamamen başka nedenlerle ama.
Evet. Çağhan Kızıl moleküler biyoloji ve genetik bölümünden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun. Daha sonra master ve doktora derecelerini Almanya'da aldıktan sonra uzun süre Almanya'da, yani bir süre en azından Almanya'da çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Columbia Üniversitesi'nde Alzheimer hastalığı üstüne Columbia Üniversitesi'ndeki çalışmalarında aslında heyecan verici yeni bir buluş ortaya çıktı. Biz de bugün bu buluştan ve Alzheimer hastalığı konusundaki gelişmelerden konuşalım istiyoruz. Şimdi tek tek saymayacağım. Yani Çağhan'ın aldığı ödüller, işte yayınladığı yazılar filan, programın hepsini bu işe harcasam buna da yetmez. Ama çok başarılı bir nörobilimci olduğunu söyleyeyim en azından. Çağhan, ne buldunuz? Alzheimer'da nedir vaziyet?
Teşekkür ederim bu nazik girişiniz için. Aslında yani biraz arka planını vermek lazım. Biraz isterseniz ondan bahsedeyim ilk önce.
Tabii.
Alzheimer hastalığı çok uzun süredir, 100 seneden fazla da bildiğimiz bir hastalık. İşte bu Alman doktorun soyadıyla anılan bir hastalık. Bazı nedenlerini biliyoruz tabii. Genetik faktörler var. Bazı genlerdeki değişimler riski çok fazla arttırıyor. Ve Alzheimer olmayı hızlandırıyor. Bunları biliyoruz. Fakat bilmediğimiz çok şey var ve zaman geçtikçe öğrendiğimiz aslında biraz şey gibi bu. Hani bir ben var benden içeri gibi. Alzheimer'dan içeri başka Alzheimer'lar var aslında. Onun alt tipleri var. Alzheimer'a bir nöroloğun karşısına 70-80 yaşında bir insan oturduğunda ve teşhisini aldığında aslında oraya gidene kadar geçirdiği 30-40 senede çok farklı yollardan oraya varmış olabilir. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bir tane bir hastalık değil Alzheimer. Çok farklı alt tipleri var. Bu tabii bu işi çok komplike hale getiriyor tedavi anlamında. Çünkü siz gördüğünüz zaman, aslında biz tedaviye başlayabildiğimiz zaman çok geç oluyor. Ve geri döndürülemez bir hal alıyor. Ama bunun yanında tedaviye daha erken başlayalım dediğinizde de o insanları teşhis edemiyorsunuz. Yani hangi insanlar nereye gidecek, nasıl olacak? Böyle bir ikilem içinde çözülemeyen bir durum gibi. Biz şöyle bir soru sorduk aslında. Yani işin umut kısmına biraz bakan bir soruydu bizimki. Genetik faktörler, genetik risk faktörleri çok yüksek olan insanlardı. Örneğin kanda bir proteinimiz var, yağ taşıyor normalde. Fakat bu biraz farklı bir versiyona dönüştüğünde ya da genetik bir değişiklikte o versiyona sahipseniz, hele ki ondan iki tane kopyaya sahipseniz DNA'nızda riskiniz yüzde değil 15-20 kat artıyor. Yani 75 yaşın üzerinde neredeyse tamamen o insanların Alzheimer olacağını biliyoruz. Biz şu soruyu sorduk. Çok küçük bir kısmı, %1'e 2'si bu insanların Alzheimer olmuyorlar. Dedik ki neden? Bu insanlardaki bu bağışıklık demeyelim ama koruyuculuk o kendiliğinden nasıl geliyor? Farklı genetik değişimler var mı bu insanlarda ki Alzheimer riskini çok fazla arttıran bu genetik değişimleri baskılıyor ya da geri döndürüyor ya da onlara bir koruyuculuk sağlıyor. Çok multietnik bir popülasyon çalışmasıyla başladık bu işe. Yaklaşık toplamda 11 bin kişinin dahil olduğu, yani 11 bin kişi ve bunların neredeyse hepsi Alzheimer oluyorlar. Fakat bazıları olmuyor. Bunların genom taramasını yaptık. Tüm genom dizilerini çıkarttık. Oradaki değişimlere baktık ve şöyle bir soru sorduk. Eğer bizim dediğimiz doğruysa, eğer böyle bir koruyucu genetik mekanizma varsa riski çok yüksek olan ama Alzheimer olmayan insanlarda bu değişimler olmalı. Riski yüksek olan ama Alzheimer olan insanlarda olmamalı ki bu farkı yaratsın. Gerçekten de 510 tane değişim bulduk ki bunlar koruyucu olabilir diye bir hipotezle ortaya çıktık. Bunların içinden aslında uzun lafın kısası bir tane gene ulaştık. Bu gen de aslında ben gelişim biyoloğuyum, gelişim biyolojisi çalıştım. Bizim çok iyi bildiğimiz, gelişimde çok rolü olan bir gen, fibronektin denen bir gen. Adı çok önemli değil ama fonksiyonu, işlevi biraz önemli. Bu gen bir protein üretiyor ve bu protein hücrelerin birbirleriyle bağlanmasını, iletişim kurmasını sağlıyor aslında. Özellikle de beyinde kan damarlarının etrafında birikiyor ve burada bir hücrelerin birbirleriyle orkestrasyonunu diyelim, birbirleriyle iletişimini sağlıyor. Fakat şunu bulduk ki Alzheimer durumunda hele ki genetik risk faktörleriniz yüksekse, bu Alzheimer'a riskini artıran genetik değişimler varsa o insanlarda çok daha fazla kan damarları etrafında birikiyor. Ve bu bir patoloji haline geliyor. Bizim bulduğumuz değişim bu genin proteinin %50'sini işlevsiz hale getiriyor. Yani aslında bizim fonksiyon kaybı dediğimiz bir genetik varyasyon. Normalde işlevini kaybediyor protein ama bu durumda bizim işimize yarıyor büyük ihtimalle ve bu birikimi engelliyor. Ve normal hale getiriyor. Aslında Alzheimer olması gereken insanlarda kan damarları etrafındaki bu proteinin birikimine. Şimdi bu neden önemli? Bu da yeni gelişen aslında bir alan Alzheimer'da. Biz Alzheimer'da hep ya da nörolojik hastalıklarda sinir hücrelerine bakıyoruz. Sinir hücrelerinin etrafındaki başka hücrelere bakıyoruz ama kan damarlarına sistemik olarak vasküler sistemin, kardiyovasküler sistemin etkisi çok fazla bilinmiyor, bakılmıyor da. Ama ilginç bir gözlem de var alanda, nörologların yaptığı. Eğer bir Alzheimer hastasıyla karşılaşıyorsanız %80'inde bazen %90'ında yaşa bağlı olarak bir kardiyovasküler hastalık da var. Buna biz eş patoloji diyoruz. Yani Alzheimer oluyor ama diğer hastalıkları da var. Yani diyabet olabilir, hipertansiyon olabilir, ateroskleroz damar sertleşmesi olabilir, küçük infarktlar geçirmiş olabilir beyninde vesaire. Ama bunlar var. Fakat biz bilmiyoruz bunun ilişkisini. Neden onlar da var ve onların olması acaba Alzheimer'ı tetikliyor mu, arttırıyor mu? Bu bilinmiyor. Yani gözlemsel olarak böyle olduğunu düşünüyoruz ama moleküler olarak bunun bağı bilinmiyordu. Biz aslında bu koruyucu varyasyonu, genetik değişimi bularak şunu biraz görmüş olduk yaptığımız çalışmalarda da. Yine birazdan bahsederim isterseniz. Bir hayvan modeli kullandık, zebra balığı modeli. Bu çalışmamızı yapmak için ayrıca fare modelleri kullandık. Bu fibronektin dediğimiz genin seviyesini azalttığımızda kan ve kan-beyin bariyeri dediğimiz bir yapı var beyin damarlarının etrafında. Buradan temizlenme daha iyi oluyor. Yani aslında biz her gün, her uyuduğumuzda, her akşam beynimizi biraz temizliyoruz. Bu çok gerekli bir mekanizma, elzem bir mekanizma. Çünkü Alzheimer dediğimiz şey ve diğer bazı nörodejeneratif hastalıklarda beyinde toksik maddeler birikiyor. Biz bunları temizlemek zorundayız. Ne kadar iyi temizlersek o kadar önleyebiliyoruz, geciktirebiliyoruz. Ama ne kadar temizleyemezsek de o kadar hızlanıyor bu mekanizma ve çok daha erken bu hastalıkla yakalanıyoruz.
Çok
Bulduğumuz bu
uyuyanlar avantajlı
fibronektin
mı yani şimdi? Öyle mi oluyor?
efendim,
Çok
uyuyanlar avantajlı mı?
evet.
Belli bir süre uyuyanlar normal o işlevi gerçekleştiriyor diyelim. Biraz
Peki,
avantajlı,
tamam.
evet, uyumak biraz avantaj sağlıyor. Ama çok çok uyumak da değil tabii. Toplumların uyuması değil. Bunu biyolojik olarak bir uyuma diyelim.
Tamam.
Evet.
Belli bir süre.
Uyumayanlar dezavantajlı, öyle diyelim
Yani evet, belli sürenin altında
belki de.
uyuyanlar dezavantajlı. Şimdi şunu görmüş oluyoruz burada biz bulduk diyeyim. Bu mutasyona sahip insanlar, bu varyasyona sahip insanlar kandan yani damarlar vasıtasıyla beyni daha iyi temizleyebiliyorlar. Ve dolayısıyla daha az amiloid plakları dediğimiz bu Alzheimer'ın çok temel patolojik altyapılarından bir tanesi olan bu plakları daha az üretiyorlar. Ve aynı zamanda bağışıklık sistemi vücutta olan, beyinde olan bu plakları daha iyi yok edebiliyor. Ve sinir hücreleri birbirleriyle ilişkilerini daha iyi kurabiliyor. Şimdi bu hikayeden bizim anladığımız şu, hep Alzheimer'ı oluşturan birkaç proteinin nasıl oluştuğuna ve tedaviyi de onların oluşmaması üzerine kurduk şu ana kadar, kuruldu. Ve bu çok da başarılı olmadı. Şimdi biz başka bir alan bulmuş olduk diye düşünüyorum ben. Beynin kendisini temizlemesi ve bunu da kan damarlarının beyinle olan ilişkisine ve o bölgedeki normal biyolojik yapının devamı ile sağlamasına bir tedavi yöntemi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu çok gerçekten heyecan verici bir şey. Çünkü bu insanların Alzheimer olmasını bekliyoruz ve o yolda da aslında tüm biyobelirteçler, erken teşhis, kan değerleri vesaire bunu gösteriyor. Ama bir şekilde olmuyorlar. Yani bir direnç var o insanlarda bunu Alzheimer'ın oluşmasına karşı. Ve bu direnci de aslında bizim baktığımız alanların çok dışında kan damarlarının etrafındaki yapılarla sağladıklarını bulmuş oluyoruz. Bu biraz bizim için iki yol açmış durumda. Bir biyolojik olarak inanılmaz bir soru bu. Peki nasıl? Yani bu bizim çok fazla bakmadığımız bir yer bu. Hücreler birbiriyle nasıl iletişim kuruyor orada? Bu temizleme nasıl gerçekleşiyor? Patolojik durumda acaba nasıl gerçekleşmiyor? Bu birinci yol ve bir biyologlar için, bizim laboratuvarımız için, benim için çok heyecan verici bir soru. İkinci kısımda tabii tedaviye yönelik herhangi bir bakış açısını genişleten, yeni bir alan açan bir yer. Bu konuda da hem ilaç geliştirme aşamaları olsun, hem yeni bir alandan kombinatöryel terapi de olabilir. Diğer tedavi imkanlarını tamamlayıcı bir şey de olabilir. Yeni ilaçlar, yeni bakış açıları geliştirmek açısından heyecan verici. Yani kısacası aslında Alzheimer'e karşı nasıl direnç gösterebiliriz? Bunun yeni bir yolunu bulmuş olduk.
Tamam, tebrikler. Ben de tam şimdi bu konuyla ilgili bir şey soracaktım aslında. Biz açık bilinçte Alzheimer hastalığı konusunu işte 10 senedir falan takip etmeye çalışıyoruz. Türkiye'den Hakan Gürvit Hoca işte sık sık konuğumuz oluyor. Amiloid hipotezi, tau hipotezi falan bunlardan bahsettik. Fakat şimdiye kadar kardiyovasküler açıdan bir yaklaşımı ben hiç duymamıştım. Bu açıdan aslında çok yeni ve devrimci bir şey de yapıyor sizin laboratuvar ve bence çok heyecan verici bir şey de bulmuşsunuz. Peki şimdi şöyle bir soru da sorayım. Bunu eminim yani senin gibi temel bilimlerle uğraşan insanlara sürekli böyle şeyler soruluyordur. Amerika'da özellikle bu çok sorulan bir soru. Peki pratik olarak bu ne işe yarayacak? Ben bu soruyu şöyle daha ziyade sorayım. Diyelim ben ailesinde Alzheimer hastalığı olan bir insanım ve biraz da endişeleniyorum. Ben de acaba yaşım geldiğinde Alzheimer hastalığı mı olacak filan. Ve sizin bu yeni bulgunuz ışığında acaba korunaklı bir şey olabilir mi ya da ileride bir ilaç mı geliştirilir, ne olur filan diye de buradan bana gelecek pratik iyi bir haber var mı diye merak ediyorum. Böyle bir soruya nasıl cevap vermeli?
Evet diye cevap vermeli. Bir pratik sonucu elbette var. Şöyle, siz Alzheimer olduğunuzda beyinde ya da o yola girdiğimizde herhangi birimiz ki genetik risk faktörümüz çok yüksek olmasa bile 75 yaşın üzerinde 5'te 1 eğer 80'i geçersek de neredeyse 3'te 1 oranında Alzheimer oluyoruz. Yani çok prevalansı çok yüksek bir hastalık. Bununla ilgili bu gelişim sürecinde ki yeni makaleler, yeni yayınlar bize şunu gösteriyor. Aslında teşhisten çok önce amiloid plakları oluşmaya başlıyor. Amiloid yaklaşık 14 sene önce, 12 sene önce tau başlıyor. Sonra diğer değişimler. Yani biz aslında doktor sandalyesine o karşıya oturduğumuzda ya da yakınlarımız bizde bir değişiklik gördüğünde neredeyse çok geç oluyor. Bu gelişimin bir ayağı da yavaş yavaş bu toksik proteinlerin orada birikmesi. Dolayısıyla eğer biz bu kan damarlarının etrafında da biriken toksik proteinleri bir şekilde oradan yok edebilirsek zaman içinde çok daha erken, belki çok daha bu kadar zor olmayan tedavi biçimleriyle beraber bir dirençi zaten yıllar içinde kazandırmış olacağız kendi beynimize ve Alzheimer'ı tedavi etmekten çok önleyebileceğiz. Aslında bu bakış açılarımız biraz da önleyici alanda işe yarayacak. Çünkü anlamış durumdayız ki yani Alzheimer olan birini tedavi etmek çok zor. Belki de mümkün değil yani. Çünkü hiç böyle bir şey yok ama önleyebiliriz. Ortaya çıkmasını çok ilerletebiliriz ki bizim yaptığımız çalışmada istatistiksel olarak da bu 11 bin kişide şunu bulduk. %71 oranında Alzheimer olma riskini azaltıyor ve 4 sene erteliyor tüm popülasyon ortalamasında Alzheimer'ın ortaya çıkmasını ki bu çok büyük bir 4 sene büyük bir sayı burada. Yani biz çok daha önce bir tedavi geliştirebilirsek bu proteini bloke etmek için bir kimyasal geliştirip ya da başka metotlarla belki de çok daha erken önleyebileceğiz. İkincisi de genetik testlerin içeriğini arttırıyor tabii bu. Yani herhangi bir yaşta genetik testlere bu proteinleri de bizim bulduklarımızı da ekleyip risk faktörlerinizin daha iyi bir analizini yapabilirsiniz. Koruyucu bazı mekanizmalarınız var mı onları görebilirsiniz. Ve ona göre bir kişiselleşmiş tedavi yoluna gidebilirsiniz. Yani pratik çıkarımları elbette var olacak. Ama tabii bu hemen bugün yarın değil. Bunun sürecinde zaten siz de daha önce çok konuştuğunuz programlarınızda uzun bir süreç ve belli deneme aşamalarından geçmesi gerekiyor.
Bir şey sormak istiyordum ben de. Bütün bu süreç aslında ben tabii çok interdisipliner düşünmeye çalışan birisiyim. Bunu her zaman beceriyorum, beceremiyorum ayrı mesele ama yani sizin anlattığınız neredeyse her şeyi ben kendi sosyolojik terimlerime tercüme etmeye çalışıyorum. Bazen bunu saçmalayarak da yapsam bile. İşte beyinde biriken toksik maddeler dediğiniz zaman aslında benim kafamda hemen şeyler canlanmaya başlıyor. Bir insanın kişisel hayatında çocukluğundan itibaren İşte travmalarıyla bütün yaşamış olduğu ne kadar sorun, sevinç veya güzellik, çirkinlik ne varsa bunlar birikiyorlar. Ve biz bunları ancak bir şey patladığı zaman farkına varıyoruz. Yani erkenden baktığınız zaman anlamıyorsunuz. Çıkmıyor bir şey. Yok gayet sağlıklı gözüken bir takım insanlar aniden sağlıksız hale geliyorlar. bir şey isyan ediyorlar, işte kopuyorlar, boşanıyorlar, ne bileyim işte intihar ediyorlar falan falan, bir sürü savaş yapıyorlar, bir sürü şey oluyor. Acaba bu tür bir metafor dünyasından gitmek çok abartılı mı olur? Yani bu Alzheimer'ı yaşayan bir insanın kişisel biyolojik hikayesiyle dışarıdaki toplum arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? İçerideki o birikimin mesela dışarısıyla, toplumla bir alakası var yok, bir şeyler diyebilir misiniz bu konuda?
Diyebiliriz, aslında güzel bir metafor. Hem bir tez hem antitez bu. Çünkü Alzheimer durumunda, yani biyolojik bir mekanda ve alanda konuştuğumuzda bir süreklilik hep düşünüyoruz biz. Yani bir atılım bir anda olan böyle burst değil ama bir süreç içinde, bir continuum gibi. Çünkü genetik faktörleriniz varsa ve riski arttırıyorsa doğduğunuz anda bu sizde var zaten. Ve zamanla birikiyor. Belki işte o trajectory dediğimiz o yolu, projeksiyonu biraz değiştiriyor. Ama hep var. İkincisi, her zaman, yani uzun zamandır alanda konuşuluyordu. Sosyal etkileşimler, onun yarattığı vücuttaki nörolojik, kimyasal etkileşimler ve sonuçlar elbette beyni etkiliyor. Yani büyük travmalar beyinde farklı mekanizmaları da aktive ediyor. Bunu biliyoruz. Heyecanlar, üzüntüler, her şey. Kişinin depresyonu, farklı beyin aktivitelerini aktive ediyor ve bunların da tabii ki şeye etkisi var. Yani o toksik protein birikimi dediğimiz şeye etkisi var. Yani hiçbir zaman çok izole bir genetik yapının belirleyiciliği ya da tamamen toplumun belirleyiciliği değil. Bunların iç içe geçmişliği var. Bunu çalışmak da o kadar zor ki, çünkü nasıl yapacaksınız? Yani bizim alanımızda pozitif bilimlerde ya da klinikte biraz deneme üzerinden yapacağınız bir şey ama bu sosyal biçimlenmeyi, onun etkisini deneyemiyoruz. Ki hayvan modellerinde yapıyoruz. Örneğin travma modelleri var, işte korku modelleri var, yalnızlık modelleri var, depresyon modelleri var. Bunların hepsinin beyin o şeye bağlantılarının etkisine bakıyoruz ama dediğiniz gibi bence ikisinin geçişliliği, ama şu konuda haklısınız. Bir zaman geliyor ki aslında o çantanızda biriktirdiğiniz her şey, ne varsa önünüze çıkıyor ve işte bugün diyorsunuz. Yani evet, şu anda teşhisi aldım. Ama o teşhisin arkasında büyük bir birikim var. Hani bir süreç var. Belki evet, toplumsal patlamalara da hani bu şekilde baktığımız için belki oradan bir analoji kurabiliriz. Evet.
Yani bu en azından söylemiş olduğu iki tane kelime çok önemli hakikaten. İşte birisi erken mi geç mi? Yani o kadar önemli ki bu. Yani erken bakı göremiyorsunuz, geç bitmiş oluyor falan gibi.
Evet.
Çok toplumsal, evet. Çok sosyolojik bir kavram dünyasında sanki gezinmek, evet, mümkün, evet, bunlarla, evet, gibi geldi.
O evet, çok... Neresi değil mi? Nerede, tam nerede müdahale etmek gerekiyor ki o şeyi değiştirelim, tarihin akışını ya da beynin hastalık akışını, bilemiyoruz.
Peki şimdi programın da sonlarına geliyoruz. Ben şöyle bir soruyla bağlayayım. Bu Alzheimer hastalığı konusunda çok çalışma yapılıyor ve çok fon ayrılıyor bu aralar diye anlıyorum. Bu işte Amerika'daki Gıda ve İlaç Dairesi, FDA diye geçiyor. Sürekli işte oralara başvuruluyor kabul almak için filan. Mesela aducanumab diye bir ilaç vardı. Birkaç ay önce vazgeçtiler, kaldırdılar. Dolayısıyla benim tahminim, yani günün birinde bir Alzheimer hastalığına çare diye bir ilaç gerçekten ortaya çıkar ve kabul görürse, işte herhalde sahibine Nobel ödülü kazandıracak, işte onu üreten şirkete milyarlar kazandıracak falan. Öyle bir durumda. Sizin yaklaşımınızsa işte ortaya çıktıktan sonra Alzheimer hastalığını tedavi etmek yerine ortaya çıkmasını engelleyecek bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ve aslında bu anlamda bence çok heyecan verici, ilginç bir şey yapıyorsunuz. Bu dediklerim de doğruysa bunların ışığında şimdi programı da kapatırken, sen geleceğe yönelik, Alzheimer hastalığına yönelik ya da bu hastalıkla ilgilenen insanlara söylemek istediğim bir şeyler varsa ben sözü sana bırakayım.
Tabii şunu hızlıca, katılıyorum dediğinize, şunu hızlıca söyleyebilirim. Kanserle karşılaştıralım. Çok daha geriden gelen bir hastalık çalışma alanı Alzheimer. Dolayısıyla biz çok daha gerideyiz hala. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hala biçimlerini bulmaya çalışıyoruz. Ve fonlama açısından kanserin çok çok daha altında Alzheimer fonları. Yani araştırmanın gelişmesi gerekecek ama zaman geçtikçe de biz başka formları, başka biçimleri, başka gidiş yollarını bulacağız Alzheimer'ı. Dolayısıyla ben umutluyum. Biz ve bizim gibi çalışmalar yapan birçok kişi var. Ne diyebilirim? Umutluyum. Yani zaten hani tarihi de belki ilerleten umut, biyolojiyi de kliniği de ilerleten umut. Ben oradan bakıyorum. Bir gün gelecek, çözeceğiz bunu. Belki hiç olmayacağız. Başka hastalıklar çıkacağız. Sonra başka hastalıklar çözmeye çalışacağız.
Tamam. Peki çok teşekkürler. Bugün konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlandı. Columbia Üniversitesi'nden Doktor Çağhan Kızıl, Alzheimer hastalığını engelleme konusunda yaptıkları yeni bir buluştan bahsetti. Çok teşekkür ediyoruz Çağhan.
Çok
Ben
teşekkür
teşekkür
ederim.
ederim.
Çok
Çok
teşekkürler.
teşekkürler.
İyi günler.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.